Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 24.
Nevaki yatağının yanında bir kase aşure onu bekliyordu. Baktı, baktı ve birden onun neden oraya konduğunu, kendisinden ne yapmasının beklendiğini anladı. Kasenin yanında duran sol eline baktı. Elinin gücüne güldü. Şimdi sol eli, pis eli, murdar eli bu kaseyi ya alabilir ya da itebilirdi. İkinciyi seçerse ertesi sabah yeni bir İstanbul gününe uyanacaktı. Banu'yu kahvaltı masasında görecekti. Muhtemelen bir gece önceki görüşmelerinden bahsetmeyeceklerdi. Bu aşure kasesi hiç hazırlanmamış ve hiç sunulmamış gibi davranacaklardı. Ama birinciyi tercih ederse nihayet tamamına erecekti halka. Tamamlanacaktı ömrü. Uyanacak yeni bir gün olmayacaktı. Zaten bir kazancı erkeğinin yaşam sınırına ulaştığı için ölüm yakındı. Hayatının bu noktasında bir gün eksik, bir gün fazla fark etmezdi. Hayatta ölüm arasında bir tercihten ziyade kendisinin kontrol ettiği bir intihar ile kaderin tayin ettiği bir ecel arasındaki tercihti. Böyle bir ailevi mirasla yakında öleceği muhakkaktı. Ama nasıl? Şimdi sol eli, kabahatli eli, ölümünün zamanını ve şeklini seçebilirdi. El Tridato mabedinin duvarına sıkıştırdığı kağıt parçasını hatırladı. Bağışla beni yazmıştı. Bir geleceğimin olabilmesi için hatıranın silinmesi lazım. Şimdi geçmişin geri geldiğini hissediyordu. Onun var olması için kendisinin silinmesi lazımdı. Yıllar boyu aşındırıcı bir pişmanlık için azar azar kemirmişti dış cepheye zarar vermeden. Ama belki de nihayet unutuşla hatırlayış arasındaki savaş bitmişti. Sular çekildikten sonra göz alabildiğine uzanan bir sahilde parlayan deniz kabukları gibi anıları gelgit suları altında kendilerini göstermeye başlamıştı. Sol eli kararını verdi. Aşureye uzandı. Bilerek ve isteyerek yemeye başladı. Azar azar. Her lokmada bütün malzemelerin tadına vararak. Aşureyi bitirdikten birkaç dakika sonra öyle keskin bir ağrı saplandı ki midesine nefes alamadı. Kekremsi bir tat doldu ağzına. 30 saniye sonra nefes alışverişi tümüyle kesilmişti. İşte Mustafa Kazancı 41 yaşına varmadan böyle öldü. 18. bölüm. Potasyum siyanit. Cennetin asma bahçeleri gibi mis kokulu, katıksız ve yemyeşil bir defne sabunuyla temizlediler cesedi tepeden tırnağa. Ovuldu, durulandı, silindi itinayla. Üç parçalı kefene sarıldı sonra. Ardından ihtiyarların aynı gün ivedilikle gömülmesi konusundaki ısrarlı tavsiyelerine rağmen mezarlığa değil, bizzat Kazancı hanesine götürülmek üzere bir cenaze arabasına yerleştirildi. Onu evinize götüremezsiniz diye bağırdı sıska gassal. Cami avlusunun çıkış kapısını kesip kaşlarını çatarak. Adamı kokutacaksınız, ölüye hakaret ediyorsunuz. Ölü kelimesiyle ediyorsunuz fiili arasında bir yerlerde yağmur atıştırmaya başladı. Tek tük isteksiz damlalar. Yağmur da bu tartışmada bir rol oynamak istiyormuş ama henüz safını seçememiş gibi. Bu salı günü İstanbul'un kuşkusuz en dengesiz ayı olan Mart bir başka kimlik krizi daha geçirerek kendi köklerine dair fikrini bir kez daha değiştirmiş ve aslında kış mevsimine ait olduğunda karar kılmıştı. Haliyle hava aniden soğuyuverdi. Sabahın erken saatlerinden beri uğulduyordu rüzgar. Ama gassal kardeş anlamıyorsun dedi Feride teyze burnunu çekerek. Yabancı yere değil evine götürüyoruz. Herkes son bir kez görsün diye. Erkek kardeşimiz yıllardır gurbetteydi. Neredeyse yüzünün neye benzediğini unutacaktık. 20 yıl sonra kalktı İstanbul'a döndü, 3. gününde son nefesini verdi. Gidişi öyle ani oldu ki ölüsünü görmezlerse ne konu komşu inanır vefat ettiğine ne de bizim hısım akraba. Sanırlar ki gene Amerika'ya döndü de kardeşimiz biz söylemiyoruz. Kadın sen aklını mı kaçırdın? Bizim dinimizde yok öyle herkes görsün diye alıp eve götürmeler diye kestirip attı gassal. Karşı tarafın bundan sonra söylemeyi planladığı tüm olası savları böylelikle engellemeyi umarak. Müslümanlıkta ölüyü seyirlik mal gibi sergileme adeti yoktur. Kısacık kırpılmış kapkara saçları, kavisli kaşları ve yüzündeki diğer kıllarla tam bir uyumsuzluk içinde kırlaşmış bir bıyığı vardı. Öyle ki gerçek olup olmadığını anlamak için çekiştirme isteği uyandırıyordu insanda. En azından Feride teyzede. Komşularınız illa da rahmetliyi görmek istiyorsa diye ekledi gassal kararlılıkla, gidip mezarını ziyaret etsinler. Bir de Fatiha okusunlar sevabına. Feride teyze bu öneriyi düşünmek istercesine duralarken yanında dikilen Cevriye teyze ellerini beline dayamış, tek kaşını kaldırmış, ters ters bakıyordu Gassal'a. Tıpkı bir öğrencisine sözlüde verdiği cevapların ne kadar mantıksız olduğunu anlatmak istediğinde yaptığı gibi. Amma da yaptın Gassal kardeş diye devam etti Feride teyze arayı kapatarak. Kendisini görmek başka, mezarını ziyaret etmek bambaşka. Nasıl görecekler kardeşimizi 3 metre toprak altında? Bu laflar Cevriye teyzenin gözyaşlarına boğulmasına sebep oldu. Bir an için sustular. Gassal'ın ağzı hüsranla aşağı sarktı. Ama bu deli kadınlarla tartışmanın beyhudeliğini anladığından cevap vermemeyi tercih etti. Saçlarını bu sabah patlıcan moruna çalan siyaha boyamıştı Feride teyze. Belki de matem saçı niyetine. Kendi kestiği kahküllerini kararlılıkla sallayarak devam etti sözlerini. Gösterme faslına gelince, siz onu hiç merak etmeyin. Biz öyle haşa Hristiyanların filmlerde yaptıkları gibi süsleyip sergileyemeyeceğiz ki ölümüzü. Feride teyzenin dediklerinden ziyade durmadan devrilen göz bebeklerine ve devinen ellerine aklı takılan Gassal bir an hareketsiz kala kaldı. Karşısındakinin şimdiye kadar karşılaştığı en manyak insan olduğunu anlamışçasına gerilmişti. Belki de birilerinden yardım alırım ümidiyle etrafına bakındı. Bulamayınca da kaygıyla göz attı cesetten yana. Nihayet pes etmiş olmalı ki daha fazla itiraz etmedi. Karşılığında Cevriye teyze Gassal'a bol bol bahşiş verdi. Gassal bahşişini kazancılar da ölülerini aldılar. Bir anda 4 araçlık bir kafile oluştu caminin önünde. Önde türbe yeşili cenaze arabası vardı. Tabut kamyonetin arkasına yerleştirilirken rahmetliye birinin eşlik etmesi gerektiği ortaya çıktı. Asya gönüllü oldu. O esnada Armanuş karmakarışık bir yüzle sıkı sıkı Asya'nın elini tutmakta olduğundan ikisi birden gönüllü olmuş sayıldı. Olmaz öyle şey. Cenaze arabasının önüne kadın oturtmam dedi Gassal'a çok benzeyen şoför. Aynı kısa kara saçlar, aynı kırlaşmış bıyık, aynı kaçamak bakışlar. Belki de kardeş ya da kuzendiler. Biri yıkıyor, öbürü taşıyordu ölüleri. Kim bilir, belki üçüncü bir kardeşleri daha vardı. O da mezarlıkta bekleyip gömmekle mükellefti. Vallahi başka çareniz yok şoför efendi. Çünkü ailede erkek kalmadı dedi Zeliha teyze arkadan. Öyle soğuk ve buyurgan çıkmıştı ki sesi daha fazla üstelemedi karşısındaki. Belki de beterin beteri var diye çıkarsamıştı cenaze arabası sürücüsü. Madem ki ölüye eşlik edecek erkek yoktu ortalıkta, şu mini etekli burnu halkalı cadaloz kadındansa hanım hanımcık iki genç kızın kendisiyle gelmesinin ye olacağına hükmetmişti. Şikayetler kesildi ve çok geçmeden cenaze arabası yola koyuldu. Onun tam arkasında bir kiralık araba vardı. Otokataloglarında Tutku Kırmızısı diye geçen 2002 model Toyota Corolla. Temkinle ilerliyordu İstanbul sokaklarında. Bir atılıp bir duran, sürmekten ziyade adeta sıçrayan arabaya bakınca içindeki sürücünün paniği anlaşılıyordu. Bir yandan hıçkıra hıçkıra ağlayan, bir yandan trafikle baş etmeye çalışan Rose'du direksiyondaki. Bu arabayı havaalanında kiralarken bu şartlar altında kullanacağı aklına gelmemişti hiç. Şimdi direksiyon ardındaki özgüvensiz haline bakıp da Rose'un çok değil, daha yakın zamana kadar büyük bir maharetle ve çeviklikle 5 kapılı, 8 silindirli, 4x4 lacivert bir Grand Cherokee Limited kullandığını hayal etmek zordu. Arizona'nın geniş bulvarlarında devasa jipiyle cirit atan kadın, her nasılsa İstanbul'un dolambaçlı, keşmekeş sokaklarına çıkar çıkmaz acemi bir şoföre dönüşmüştü. Amerika'da süpermarketlerden aile boyu cipsler, tepeleme meyve salataları, kutu kutu tarçınlı üzümlü gevrekler, ikinci el dükkanlardan yığınla kıyafetler ve indirim yapan outletlerden tonla ıvır zıvır taşıdığı koca jipinden sonra bu minicik Toyota ona fazla geliyordu. Doğrusu Rose trafiğin kaosundan öyle şaşkına dönmüş bir haldeydi ki sersemliği ve kaybolmuşluk hissi kederine dahi ağır basıyordu şu anda. Bu şehre gelişlerin üzerinden 72 saat geçmeden hayatı alt üst olmuştu. Kazara kainatta açılmış bir kara delikten içeri yuvarlanmış ve başka bir boyuta adım atmıştı. Hiçbir şeyin normal görünmediği, ölümün bile gerçek dışılıkla örtüldüğü yabancı bir gezegendeydi. Rose'un yanında hayatı boyunca görmediği Amerikalı geliniyle olmayan İngilizcesiyle iletişim kurmaya çabalayan Gülsümlü'ne oturuyordu. Kocasını kaybettiği için bir yakınlık ve merhamet duyuyordu gelinine. Ama en çok kendini acıyordu. Kocadan olmaktan beterdi tek oğlunu yitirmek. Toyota'nın arka koltuğunda cici anne oturuyordu. Uçları mürekkep siyahı oya ile çevrili bir başörtüsü takmıştı bugün. Yakışmıştı. Neden Türkiye'deki bazı kadınların başlarını örtüp bazılarını örtmediğini merak eden Rose, İstanbul'daki ilk gününde durumu izah edecek bir sebep ya da anlamayı kolaylaştıracak bir ölçüt bulmayı umarak epeyce zaman sarf etmişti. Ama çok geçmeden değil ülke ya da şehir genelinde, yerel seviyede dahi genelleme yapılamadığını idrak etmiş bulunuyordu. Ne de olsa aynı evin sınırları içinde bile çözememişti bu bilmeceyi. Neden ihtiyarcıcı anne başını örterken gelini Gülsüm Nine örtmüyordu mesela? Bu durum nesil farkından kaynaklanıyorsa niçin teyzelerden biri başını örterken diğer üç kardeşi örtmüyordu? Toyota'nın peşinden Zeliha teyzenin sürdüğü gümüşü 2001 Alfa Romeo seyrediyordu. Bütün teyzeler içine doluşmuştu. Cevriye teyzenin kucağındaki sepette kıvrılmış yatan 5. Sultan, insan ölümünün kedi iştiyakı üzerinde yatıştırıcı bir etkisi varmışçasına şaşırtıcı ölçüde sakin görünüyordu. Alfa Romeo'nun yanındaki şeritte Aram'ın kullandığı yumurta sarısı Volkswagen tosbağı vardı. Kazancı kadınlarının ne demeye ölülerini eve götürdüklerini anlayamamış ama dünyada hiçbir şeyin insanı onlara hele hele böyle toplu olduklarında itiraz etmek kadar yormadığını bilecek basirete sahip olduğundan bir şey sormamayı tercih etmişti. Bu yüzden de bütün bu hayhuy içinde sevgisinin sağ salim ve iyi olduğuna emin olduktan sonra itaatkârhane gidiyordu peşleri sıra. Karacaahmet'te Gassal'ın onları ısrarla yönlendirdiği mezarlığa birkaç sokak kala hepsi tesadüfen dip dibe durdular kırmızı ışıkta. Solda Aram'ın sarı Vosvos'u, ardına Zeliha teyzenin gümüşü Alfa Romeo'su, sağda Rose'un kiralık Toyota'sı ve onun ardında türbe yeşili cenaze arabası. Uygun adım cepheye giden ama yarı yolda savaşma sebeplerini unutuveren başı bozuk bir ordunun öncü bölüğü gibi İğreti dizildiler. Bir anda Feride teyze başını camdan çıkarıp yandakilere el salladı. Hepsini sıra sıra dizdiren kuvvet, mekanik bir kırmızı ışık bile olsa selamlamaya değerdi. Hayatlarında ilk olarak birlikte hareket edebildiklerini görmekten heyecanlanmıştı. Sonraki kırmızı ışıkta Armanuş ile cenaze arabasının sürücüsü arasında oturan Asya tekrar bakındıysa da etrafına aile fertlerinden kimsenin aracını bulamadı yakında. Neyse ki birbirlerini kaybetmişlerdi trafikte. Göz menzili dahilinde hiçbir akrabasının bulunmadığını bilmekten tarifsiz bir rahatlık duydu aniden. Tabii arkadaki tabutta yatan hariç. Ama geriye dönüp de bakmadığı, kendisini geçtiği değil de geçeceği yollara odakladığı müddetçe onu da görmek zorunda kalmayacaktı. Alabildiğine yoğun trafikte bir Coca-Cola kamyonu düştü önlerine. Kamyon ara sıra egzoz borusundan kapkara bir duman salıveriyordu. Nihayet ışık yeşile dönüp de tekrar hareket ettiklerinde Asya sağ şeritte beliren bir grup cimbomlu taraftarın konvoyunu fark etti birden. Takımlarının renklerini taşıyan şapkalar, atkılar, bayraklar, flamalar vardı üzerlerinde. Hatta bazıları saçlarını bile sarı kırmızıya boyamıştı. Aheste revan ilerleyen trafikten gına getiren taraftarlar atalete kapılmış, bezgin bezgin aralarında laklak ediyor, ara sıra akıllarını eserse tenezzülen camlardan bir bayrak ya da flama sallayıp cılız sloganlar atıyor, sonra tekrar rehavetlerine gömülüyorlardı. İşte bu vaziyette gidiyorlardı ki arka tamponuna düzinelerce çıkartma yapıştırılmış bir taksi konvoyun arasında fırladı aniden. Seri ve sert bir hamleyle cenaze aracıyla Coca-Cola kamyonu arasındaki daracık boşluğa sokulmayı başardı. Asya'nın yanındaki sürücü son anda frene basıp uzun uzun söylendi. O söylenmeye, Armanuş da etrafı hayretle seyretmeye devam ederken Asya taksinin çıkartmalarındaki yazıları çözmeye çalışıyordu. İçlerinde biri dikkatini çekmişti. Hor görme garibi, onun da bir kalbi vardır. Öndeki taksinin şoförü kalem bıyıklı, koca gıdıklı, esmerce bir adamdı. Böyle holigan şamatalarına karışmayacak kadar yaşlı görünüyordu aslında. En azından 60'larında. Adamın yaşıyla sürüşündeki tez canlılık arasında tam bir uyumsuzluk vardı. Ondan da ilginç olan taksideki diğer tiplerdi. Müşteriden ziyade arkadaşları olmalıydılar. Şoförün yanındaki iri kıyım adam ablak yüzünün yarısını sarıya, yarısını kırmızıya boyamıştı. Bunu arkadaki araçtan rahatlıkla görebiliyordu Asya. Çünkü adam beline kadar camdan sarkmış, bir eliyle hafifçe ön koltuğu tutarken diğeriyle sarı kırmızı bayrağı sallıyordu. Vücudunun üst yarısı dışarıda kımıldandığı, alt yarısı da arabada olduğu için sahnede gösteri yapan bir sihirbaz tarafından testereyle ikiye bölünmüş bir deneyi andırıyordu.
Ayrım sonu.